Ayrım 23.
Ramses, milyonlarca yılın tapınağı. Christian Jack. 6. kaset, 2. yüz. İkisi de düşüncelerinin bir olduğunu ve hiçbir felaketin onları ayıramayacağını biliyordu. Milyonlarca yılın tapınağını birlikte kurarlarken kral ve kraliçe olarak ilk sihirli eylemi tamamlamışlardı. Bu eylem ancak ölümün ayırabileceği bir serüvenin kaynağıydı. Nefertari, görevlerini unutma diye hatırlattı. Hangileri onlar? Erkek çocuk sahibi olmak. Zaten bir oğlum var. Sana birkaç tane erkek çocuk gerek. Şayet ömrün uzun sürecek olursa bazıları senden önce ölebilir. Peki kızım neden benim yerime tahta çıkmasın? Yıldız falcılarına göre kızın tıpkı küçük kağı gibi daha çok kendi düşünce dünyasına kapanan bir yaratılışa sahip olacak. Hükümdarlık etmek için iyi bir nitelik değil mi? Her şey o zamanki koşullara ve bizi çevreleyen dünyanın durumuna bağlıdır. Bu akşam ülkemiz sükunet içinde ama yarın ne olacak bilebilir miyiz? Dört nala gelen bir at gecenin sessizliğini bozdu. Toz toprak içinde kalan Seraman'a attan atladı. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim Majeste ama durum aceleyi gerektiriyor. Ramses Sardunyalı'nın eline tutuşturduğu papirüsü açtı. Nefertari'ye Elefantin generalinin raporu diye açıkladı. Baş kaldıran Nubyeliler bizim başlıca tapınaklarımıza altın götüren kafileye saldırmışlar. Ölü ya da yaralı var mı? 20'den fazla ölü ve birçok yaralı. Bir hırsızlık olayı mı söz konusu yoksa bir ayaklanma başlangıcı mı? Bilmiyoruz. Allak bullak olan Ramses birkaç adım attı. Efendilerinin kızgınlığını fark eden aslanla köpek ellerini yalamak için Ramses'e sokuldular. Hükümdar kraliçenin duymaktan korktuğu şu sözleri söyledi. Hemen yola çıkıyorum. Düzeni sağlamak firavunun görevidir. Nefertari, ben yokken Mısır'ı sen yöneteceksin. 50. Firavunun savaş filosu 20 kadar gemiden oluşuyordu. Hilal biçiminde gövdeleri olan bu gemilerin havaya kalkık olan ön ve arka tarafları suya değmiyordu. Her birinde büyük bir yelken son derece sağlam bir direğe birçok halatla bağlanmıştı. Geminin ortasında tayfalar ve askerler için geniş bir kamara vardı. Geminin ön tarafında çok küçük bir kamerada kaptan kalıyordu. Amiral gemisinde iskele ve sancak tarafındaki iki dümeni Ramses bizzat kendisi kontrol ediyordu. Kralın aslanı ve köpeği için üstü kapalı bir kulübe yapılmıştı. Aslanın ön ayaklarının arasında kıvrılmış oturan köpek, iri dostuna her gün verilen bol yemeğe ortak olmuştu. Bundan önceki seyahatinde olduğu gibi kıraç tepeler, masmavi gök ve Nil boyunca çölün saldırısına karşı koyan yeşillik şeridi Ramses'i büyüledi. Hem çok sert hem de her türlü çatışmanın ötesinde olan bu ateş ülkesi onun ruhsal yapısını andırıyordu. Kırlangıçlar, leylekler ve pembe flamingolar filonun üzerinde uçuyordu. Palmiyelerin tepelerine çıkmış olan şebekler filonun geçişini neşeli çığlıklarıyla selamlıyorlardı. Nereye niçin gittiklerini unutan askerler zamanlarını kumar oynayıp hurma rakısı içerek geçiriyor ya da güneşten korunarak uyuyorlardı. İkinci büyük çağlayanın aşılması ve kuş ülkesine girmeleri onlara eğlence gezisine çıkmış konuklar olmadıklarını hatırlattı. Gemiler ıssız bir kıyıya yanaştı. Askerler gemilerden sessizce indiler, çadırları kurdular. Ordugahın çevresini güvenlik için kazıklardan oluşturulmuş bir duvarla kapattılar ve firavunun emirlerini beklemeye başladılar. Birkaç saat sonra Nubya genel valisiyle muhafız takımı altın kaplamalı, açılır kapanır iskemlesinin üzerinde oturan hükümdarın önünde durarak ona saygılarını sundular. Ramses, "Açıklama bekliyorum," dedi. "Duruma tamamen hakimiz Majeste." "Açıklama istiyorum." Nubya genel valisi çok şişmanlamıştı. Beyaz bir mendille alnını sildi. Evet, çok kötü bir olay ama abartılacak kadar değil. Altınları çalınmış bir konvoy ve öldürülmüş madenciler. Firavun ile askerlerinin savaşmak için buraya gelişini haklı göstermez mi? Size gönderilen mesaj belki de biraz abartılıydı. Ama majestelerinin buraya gelişinden dolayı nasıl olur da sevinilmez. Babam Nubya'yı barışa kavuşturmuş ve bu barışı koruman için görevi sana vermişti. İhmalkar davrandığın ve zamanında müdahale etmediğin için bu barış bozulmadı mı? Alın yazısı Majeste. Bu sadece alın yazısı. Sen Nubya'nın genel valisisin. Kralın sağında giden sancaktarsın. Güney çölünün en büyük kamu görevlisisin. Savaş arabalarının komutanısın. Ve kalkmış alın yazısından söz ediyorsun. Sen benimle alay mı ediyorsun? Sizi temin ederim ki benim tutumum kusursuzdur. Ama görevim çok ağır. Köylerin yöneticilerini denetlemek, tahıl ambarlarının doldurulmasını kontrol etmek ve... Ya altın? Altının çıkarılmasını ve teslim edilmesini bizzat başında durarak büyük bir gayretle yönetiyorum Majeste. Bir konvoyu unutarak mı? Çılgın bir grubun saldıracağını nasıl tahmin edebilirdim? Bu da sizin görevlerinizden biri değil mi? Alın yazısı Majeste. Beni saldırının yapıldığı yere götür. Altın madeni yolunda ıssız ve çorak bir yerdi. Ne yazık hiçbir bilgi vermeyecek size. Suçlular kim? Sefil bir kabilenin kendini bilmez üyeleri bu talihsiz olaya neden oldu. Onları arattınız mı? Nubya çok büyük Majeste. Elimdeki güvenlik güçleri ise çok sınırlı. Demek oluyor ki ciddi hiçbir araştırma yapılmadı. Bir askeri müdahaleye ancak Majesteleri karar verebilir. Artık sana ihtiyacım kalmadı. Bu canilerin takibinde Majestelerine refakat edebilir miyim? Bana gerçeği söyle genel vali. Nubya bu canileri desteklemek için isyana kalkışmaya hazır mı? Bilmem ki, pek olası değil ama... Yoksa ayaklanma başladı mı? Hayır Majeste, ama bu haydutların saflarının bir hayli sıklaştığı sanılıyor. Bu nedenle sizin gelişiniz ve olaya bizzat el koymanız istenilen bir şeydi. Sitayu Ramses'e şunu iç dedi. Zorunlu mu? Hayır, ama ihtiyatlı olmayı yeğlerim. Seramana seni yılanlara karşı koruyamaz. Kral bu tehlikeli sıvıyı içmeye karar verdi. Sitayu ısırgan otları ile yoğunluğu azaltılmış kobra kanından oluşan bu ilacı düzenli aralıklarla Ramses için hazırlıyordu. Böylece bağışıklık kazanan hükümdar hiçbir tehlikeye maruz kalmadan altın hırsızlarının peşine düşebilirdi. Beni de bu yolculuğa aldığın için sağ ol. Lotus da kendi vatanını göreceği için çok memnun. Ve önümüzdeki günlerde pek çok sürüngenimiz olacak. Bu bir eğlence gezisi olmayacak Sitayu. Belki de güçlü bir hasımla karşı karşıya geleceğiz. Bu zavallı adamların altınları almasına razı olsaydın daha iyi olmaz mıydı? Onlar hem çaldı hem adam öldürdü. Maat yasasını ihanet eden her kim olursa olsun suçu cezasız kalmamalıdır. Seni hiçbir şey yumuşatamaz mı? Hiçbir şey. Kendi güvenliğini düşündün mü? Olay aslarımdan birine emanet edilemeyecek kadar ciddi. Adamlarına sıkı sıkı tembih et. İhtiyatı elden bırakmasınlar. Bu mevsimde yılanlar özellikle çok zehirlidir. Şeytan tersi reçinesiyle yapılan zamkı üzerlerine sürsünler. Onun dayanılmaz kokusu birçok sürüngeni kaçırır. Şayet askerlerden biri ısırılacak olursa bana haber ver. Ben arabalardan birinde Lotus'un yanında uyuyacağım. Birlik çakıllı bir yoldan ilerledi. Önde öncü eri, arkasında Seramana ile kral, üçü de güçlü atlara binmişlerdi. Onların arkasından arabaları çeken öküzler, silah ve su tulumlarını taşıyan eşekler ve piyadeler geliyordu. Nubyeli öncünün kanısına göre saldırganlar konvoya saldırdıkları yerden pek uzaklaşmamışlardı. Birkaç kilometre ötede ganimetlerini paylaşmadan önce geçici olarak saklanmalarına olanak sağlayacak bir vaha vardı. Kralın elindeki haritaya göre kıraç bölgenin derinliklerine korkusuzca gidilebilirdi. Çünkü yol boyunca kuyular açılmıştı. Birkaç yıldır Nubya yönetiminin gönderdiği raporlara göre hiçbir madence susuzluk çekmemişti. Bir eşek ölüsü herkesi şaşkınlığa uğrattı. Genelde altın arayıcılar büyük zorluklara katlanabilecek sağlıklı eşekleri kullanırlardı. İlk büyük kuyuya yaklaştıkları zaman herkes bir nefes aldı. Bol bol su içmek, mataraları doldurmak, tentelenin gölgesinde uyumak, subaylardan erlere kadar herkes aynı düşü kuruyordu. Güneş 3 saat dolmadan batacağına göre kral mutlaka mola verecekti. Kuyuya ilk ulaşan öncü oldu. Dayanılmaz sıcağa rağmen gördüğü şey kanını dondurdu. Ramses'e doğru koştu. Majeste, kuyunun suyu çekilmiş. Belki de su seviyesi alçalmıştır. Kuyunun dibine in. Seramana'nın tuttuğu bir halattan yararlanan öncü kuyuya indi. Yukarı çıktığı zaman yüzünde çökmüş bir ifade vardı. Suyu çekilmiş Majeste. Birliğin geri dönmek için bile suyu yoktu. Böyle bir şeyi denemeye kalksalar, belki de birliğin en dayanıklı erleri dışında herkes ölecekti. Bu durumda bir sonraki kuyuya ulaşmak için ileri gitmek gerekiyordu. Ancak Nubya yönetiminin hazırladığı haritalar gerçeği yansıtmadığına göre ikinci kuyunun da suyu çekilmiş olabilir miydi? Öncü, ana yoldan ayrılabiliriz diye öneride bulundu. Sağa doğru yön değiştirip asilerin vahası yönünde gidebiliriz. Burası ile vaha arasında asilerin saldırıları sırasında gereksinme duydukları bir kuyu olacak. Ramses, güneş batıncaya kadar dinlenin diye buyurdu. Ondan sonra yola çıkarız. Gece yürüyüşü tehlikelidir Majesti. Yılanlar, olası bir pusu, başka seçeneğimiz yok. Rastlantıya bakın. Ramses babasının yanında Nubya'ya yaptıkları ilk seferi hatırladı. O zaman da askerler buna benzer durumla karşılaşmışlardı. İsyancı bir kabile kuyuları zehirlemişti. Kral içinden tehlikeyi küçümsemiş olduğunu kabul etti. Basit bir düzen sağlama girişimi felakete dönüşebilirdi. Ramses adamlarına gerçeği söyledi. Moraller bozuldu. Ama en deneyimliler umutlarını kaybetmediler ve arkadaşlarını yatıştırdılar. Mucizeler yaratan bir firavunun komutası altında değiller miydi? Piyadeler tehlikelerine rağmen gece yürüyüşünden hoşlandılar. Artçı birlik herhangi bir baskına karşı tetikteydi. Önden giden öncü ihtiyatla ilerliyordu. Mehtap sayesinde gözleri çok uzakları seçebiliyordu. Ramses Nefertari'yi düşündü. Geri dönmediği takdirde bütün yük onun omuzlarına kalacaktı. Kıha ile Meritamon ülkeyi yönetemeyecek kadar küçük oldukları için gözü iktidarda olan birçok insanın iktidar olma arzusu yeniden canlanacaktı. Birden Seraman'ın altı şaha kalktı. Ne olduğunu anlamayan Sardunyalı attan düştü. Sersemlediği için ayağa kalkamadı. Kumlu bir yamaçtan aşağı yuvarlandı ve bir çukurun dibinde durdu. Yoldan bulunduğu yer görünmüyordu. Seraman'a zorlama bir solumayı andıran acayip bir ses duydu. Bu bir tehlike işaretiydi. İki adım ötesinde bir engerek yılanı boğuk boğuk soluyordu. Rahatsız edildiği için giderek kavgacı ve saldırgan bir hal alıyordu. Seraman'a düşerken kılıcını kaybetmişti. Silahı olmadığı için geri çekilmekten başka bir seçeneği yoktu. Ani bir hareket yapmaması gerekiyordu. Ama engerek yılanı yanlamasını ilerleyerek onun yolunu kesti. Sağ ayak bileği burkulan Seraman'a yerinden kalkamadı. Koşması olanaksız olduğuna göre çok kolay bir av olacaktı. Lanet hayvan! Beni savaş alanında ölmekten mahrum edeceksin. Engerek yılanı sokulmadı. Sinirlenen Seraman'a yılanın başına kum attı. Yılan ani bir hareketle Seraman'a atılmak için tam fırlıyordu ki ucu çatallı bir sopa onu toprağa çiviledi. Steu kendi kendini kutlayarak tam isabet dedi. Başarmak için onda bir şansım vardı. Yılanı boynundan tuttu. Hayvanın kuyruğu öfkeli öfkeli sallanıyordu. Solgun mavi, koyu mavi ve yeşil renklerden oluşan engerek, hayran olunacak kadar güzel bir varlıktır. Çok zarif bir genç kıza benziyor. Sence de öyle değil mi? Şansın varmış ki bu türün sesi uzaktan duyulup kolayca tanınabilir. Sanırım sana teşekkür borçluyum. Bu yılanın ısırığı bölgesel bir ödem oluşturur ve sonra yayılıp iç kanamaya neden olur. Hayvanın zehri fazla değildir ama çok güçlüdür. Ancak kalbi sağlam olanlar sağ kalabilir. Ama dürüstçe konuşmak gerekirse dişi engerek göründüğü kadar korkunç değildir. 51. Steu Seraman'ın burkulan ayak bileğine bazı otlarla pansuman yaptıktan sonra kan oturmasını önleyen merhemi sürüp bir keten parçasıyla sardı. Birkaç saat sonra hiçbir şeyi kalmayacaktı. Sardunyalı hala kuşkulanıyordu. Acaba yılan oynatıcısı, bu yılan saldırısını kendisi düzenleyip kurtarıcı pozuna bürünmek istemiş, Ramses'in gerçek dostu olduğunu göstererek ona zarar verecek birisi olmadığını kanıtlamaya mı çalışmıştı? Bununla birlikte Steu'nun mesafeli durması, yaptığı yardımdan yararlanmaya kalkışmaması Seraman'ın onun lehinde düşünmesine neden oluyordu. Güneş doğunca ikindiye kadar dinlendiler. Sonra tekrar yola çıktılar. Hala askerlerle hayvanlar için yeteri kadar su vardı. Ama yakında karneye bağlamak gerekecekti. Ramses yorgunluğuna ve iç sıkıntısına rağmen yürüyüşü hızlandırdı ve artçı birliğe her an tetikte olmalarını emretti. İsyancılar cepheden saldırmazlar. Düşmanlarını zayıf düşürüp baskın yapmaya çalışırlardı. Yürüyüş kolu içinde artık şakalaşılmıyor, vadiye dönüş düşünülmüyor ve konuşulmuyordu. öncü kolunu uzatarak işte diye haber verdi. İleride birkaç yabani ot, kuru taştan yapılmış yuvarlak bir taş duvar ve ucunda bir tulum duran eski bir ipin bağlı olduğu ahşap bir çatı göründü. Kuyu, hayatta kalmanın tek umudu. Öncü ile Seremana kurtarıcı suya doğru koştular. Uzun süre çömelmiş durdular. Sonra yavaş yavaş doğruldular. Sardunyalı kafasını olumsuz bir biçimde salladı. Bu ülke ilk çağlardan beri sudan mahrum olmuş ve biz burada susuzluktan öleceğiz. Hiç kimse sürekli su veren bir kuyu kazmamış. Bize de öteki dünyada su aramak düşecek. Ramses adamlarını topladı ve onlara durumun ciddiyetini anlattı. Yarın su yedekleri bitecekti. Artık ne ileri gidebilirdi ne de geri. Birkaç asker silahlarını yere attı. Ramses, silahlarınızı alın diye haykırdı. Subaylardan biri, neye yarar diye sordu. Madem ki güneş altında kavrulacağız. Bu çöl bölgesine düzeni sağlamak için geldik ve sağlayacağız. Cesetlerimiz Nubyelilerle nasıl savaşabilir? Ramses, babam da daha önce buna benzer bir durumla karşılaşmıştı dedi ve adamlarını kurtardı. Öyleyse siz de bizi kurtarın. Güneşten korunun ve hayvanlara su verin. Kral sırtını ordusuna döndü ve çöle baktı. Steu kralın yanına geldi. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yürümeyi. Su buluncaya kadar yürümeyi. Çok saçma. Babamın bana öğrettiğini yapacağım. Gitmeyin. Bir firavun yenilmişçesine ölümü beklemez. Seraman'a yanaştı. Majeste. Paniğe kapılmayın ve nöbet değişimlerine göz kulak olun. Adamlarımız saldırıya uğrayabileceklerini unutmasınlar. Bu uçsuz bucaksız çölde tek başına gitmenize razı olmaya hakkım yok. Orada güvenliğiniz sağlanamaz. Ramses elini Sardunyalı'nın omzuna koydu. Seni ordumun güvenliğini sağlamakla görevlendiriyorum. Gecikmeden dönün. Komutanları başlarında olmayınca askerlerin kafası karışabilir. Piyadelerin donuk bakışları altında kral eski kuyuyu terk etti. Ve kızıl çölde onu bekleyen sonu belirsiz maceraya doğru ilerledi. Taşlı bir tepeciye varınca sakin adımlarla üzerine çıktı. Tepeden bakınca çevrenin tamamen ıssız olduğunu gördü. Babası gibi o da toprağın sırrını, enerji okyanusundan gelen ve taşların arasından ustaca sızarak dağların kalbini dolduran su damarlarını sezmek zorundaydı. Kralın karın boşluğu sızlamaya, görüşü değişmeye ve vücudu ateş gibi yanmaya başladı. Akasya dallarından yapılmış su değneğini paştamaline takılı olduğu yerden çıkardı. Bir zamanlar babasının da kullandığı bu değnek sihrini hala koruyordu. Ancak bu uçsuz bucaksız çölde onu nerede kullanacaktı? Kralın gövdesinin içinde öteki dünyadan gelen ve Seti'nin annesinin tonunu taşıyan bir ses konuşmaya başladı. Karın boşluğundaki ağrı öylesine dayanılmaz bir hal aldı ki Ramses'i harekete geçirdi ve tepeden inmesini sağladı. Ramses sıradan bir yolcuyu çarpacak olan acımasız sıcağı artık duymaz olmuş, kalp atışları tıpkı bir antilopunki gibi yavaşlamıştı. Kum ve kayaların şekli ve rengi değişti. Ramses'in bakışları yavaş yavaş çölün derinliklerine girdi. Parmakları iki ucu keten ipe bağlı iki yumuşak akasya dalını sıktı. Su değneği doğruldu, bir an duraksadı, sonra düştü. Kral ileri doğru yürüyünce içindeki ses uzaklaştı. Bunun üzerine Ramses geri döndü ve sola doğru ilerlemeye başladı. İçindeki ses yeniden yaklaştı, çubuk hareketlendi. Ramses çakıl denizinde kaybolmuş pembe renkli kocaman bir granit kayanın önünde durdu. Toprağın gücü çubuğu ellerinden aldı. Suyu bulmuştu. Dilleri kuruyan, derileri güneşten yanan, kasları ağrıyan askerler, granit kayayı yerinden kaldırıp kralın gösterdiği yeri kazdılar. 5 metre derinlikte suya ulaştıkları zaman göğe yükselen sevinç çığlıkları attılar. Ramses toprak altındaki bir geçitle birbirlerine bağlanan birçok kuyu açtırdı. Madencilerin kullandığı yöntem sayesinde kral ordusunu tüyler ürpertici bir ölümden kurtarmakla yetinmiyor, çok geniş bir araziyi sulamayı da düşünüyordu. Steu, yeşil bahçeler mi düşünüyorsun diye sordu. Bizden sonrakilere bırakabileceğimiz en iyi şey bolluk ve refah değil midir? Seraman'a baş kaldırdı. İsyancı Nubyelileri unuttunuz galiba. Tek bir an bile unutmuyorum. Ama askerler toprak kazıcılarına dönüştüler. Bizim geleneklerimize göre bu onların görevlerinden biridir. Korsanlıkta görevler birbirine karıştırılmaz. Şayet vahşiler tarafından saldırıya uğrarsak kendimizi koruyabilir miyiz? Güvenliğimizi sağlaman için seni görevlendirmedim mi? Askerler kuyularla yeraltı geçidini sağlamlaştırırken, Steule Lotus boyları ortalamanın üstünde çok güzel yılanlar yakalıyor, değerli zehir hazinelerini zenginleştiriyorlardı. Endişeli olan Seramana, civardaki devriyeleri artırıyor, askerleri kışladaymışlar gibi nöbetleşe talime zorluyordu. Askerlerin birçoğu ise altın konvoyuna yapılan saldırıyı unutmuş, mucizeler yaratan Firavun'un komutasında Nil Vadisi'ne dönmeyi düşünüyordu. Eski korsan, bunların hepsi amatör diye düşündü. Bu Mısırlı askerler geçiciydiler. Terhis olur olmaz ya işçi oluyorlardı ya da köylü. Savaşma, göğüs göğüse dövüşme ve ölümüne saldırma alışkanlıkları yoktu. Bunların hiçbirisi bir korsanın eline su dökemezdi. Bir korsan her an tetikte olur, her türlü düşman ve silaha karşı savaşabilirdi. Umudunu yitiren Seraman'a, askerlere saldırma ve savunma tekniklerini öğretmeye niyetlenmedi bile. Bu askerler hiçbir zaman dövüşemezlerdi. Böyle olmakla birlikte Sardunyalı, Nubyeli isyancıların pek uzakta olmadıkları kanısındaydı. En azından 2 günden beri Mısırlıların ordugahına yaklaşıyor ve onları gözetliyorlardı. Ramses'in aslanı ile köpeği bir tehlike olduğunu hissetmişti. Hayvanlar sinirli oluyor, az uyuyor, burunlarıyla havayı koklayarak kısa adımlarla ve sık sık durarak yürüyorlardı. Bu Nubyeliler gerçek birer korsan olsalardı Mısır birliğini çoktan yok ederlerdi. Mısır'ın yeni başkenti şaşırtıcı bir hızla yükseliyordu. Ama Musa artık dönüp de bakmıyordu bile. Onun gözünde Pir Ramses sadece sahte tanrılarla saçma inançların arasında kaybolmuş insanlarla dolu yabancı bir kentti. Musa görevine bağlılığı nedeniyle çeşitli şantiyelerde işlerin yolunda gitmesini sağlıyordu. Ama herkes onun giderek daha kırıcı olduğunu düşünüyordu. Özellikle Mısır ustabaşılarını çoğu kez haksız yere disiplinsizlikle suçlaması eleştirilere neden oluyordu.